Ayrım 2, sayfa 5, bölüm 1. Belli belirsiz atıştıran ufak kar taneleri, Yıldız Parkı'nda yürüyen Tıknaz, kısa boylu adamın yüzüne çarpmaya başladığında, uğuldayarak esen karayel havanın daha da sertleşeceğinin işaretiydi. Hava, yürüyüş için hiç durgun değildi. Zaman zaman sağlıklı yaşam için spor yapan, koşan, yürüyen insanlarla kalabalık olan park alanı, soğuk ve ayaz nedeniyle bomboş denecek kadar tenhaydı. Yoğun bulutlarla kaplı gökyüzü, sanki o akşam şehrin üstüne gecenin karanlığının daha erken ineceği izlenimini veriyordu. Kar yağışı biraz daha artarken adam da temposunu hızlandırdı. Kötüleşen hava şartlarından şikayeti yoktu. Hatta yüzüne esen rüzgarla birlikte kırbaç gibi çarpan kar taneciklerinden hoşnutluk duyar gibi gülümsüyordu. Meraklı bakışları önünde uzanan yolun sonuna dikildi. Kararmaya yüz tutan havaya rağmen eski sarayın bahçe kompleksi içinde yer alan tarihi çadır köşkünün havuzu yanındaki banklarda tek başına oturan adamı seçmekte zorlanmadı. Buluşacağı adam o olmalıydı. Zira havuz kenarındaki banklarda ondan başka oturan kimsecikler yoktu. Adımlarını sıklaştırdı. Onu tanımıyordu. Her şey görev yaptığı tüneldeki Rus konsolosluğunda dün öğleden sonra gelen telefonla başlamıştı. İngiliz karşı casusluk teşkilatına mensup olduğunu söyleyen biri, bizzat kendisini arayarak çok önemli bir konuda görüşmek için randevu talep etmişti. Genel olarak bu istekler geri çevrilir, çalıştıkları yabancı ülkelerde de şifre olmak ihtimali ön planda tutularak olumsuz cevap verilirdi. Ama deneyimli ajan Sergei Duneyev, yılların kendisine kazandırdığı tecrübeyle görüşme isteğinin sıra dışılığını sezinlemiş ve kabul etmişti. Yine de memleketleri dışında çalışan istihbarat elemanları için en zor işlerden biri daima dış mekanlarda yapılan bu tür temaslardı. Çok dikkatli olmalıydı. Havuzun başındaki banklara doğru yaklaşınca İngiliz'in de yerinden kalktığını gördü. Adam yavaş yavaş yaklaşmaya başlamıştı. 1,80'in üzerindeki boyu ve ağarmış saçları uzaktan bile dikkat çekiyordu. Albay Sergei Dunayev, adamı görür görmez gerçek bir İngiliz olduğuna kanaat getirdi. Siyah kruvaze paltosu, atıştıran kara rağmen açmayıp bir baston gibi kullandığı şemsiyesi ve Eton Koleji öğrencilerine has diagonal çizgili kravatıyla sanki 100 yıl evinin bahçesinde dolaşan biri gibiydi. Aralarındaki mesafe iyice kısaldı. Albay son bir kere etrafına kaçamak bakışlarla kolladı. Yol üzerinde yalnızdılar. Kimsecikler yoktu. İngiliz düzgün ve akıcı Rusçasıyla ''İyi akşamlar albay'' dedi. ''Görüşmeyeli nasılsınız?'' Rus gözlerini kısarak karşısındakini süzdü. Telefon konuşmasında kendini Thomas Higgins diye tanıtmıştı. Albayın kuvvetli bir hafızası vardı. Gördüğü kişilerin suratlarını ve adlarını hiç unutmazdı. Ama karşısındaki çehre tamamen yabancı geliyordu ona. ''Daha önce tanışmış mıydık?'' diye sordu hafif kuşkulu bir tonla. İngiliz gülümsedi. ''Evet, yıllar evvel Moskova'da, soğuk harp yıllarında.'' Ama beni hatırlamamanız normaldir. Serbistken Enstitüsü'nde tutulan siyasi şüphelilerden biriydim. Siz de orada görevliydiniz. O tarihlerde ve benim ilk sorgulamamı siz yapmıştınız. Ne ilginç değil mi? Yıllar sonra tekrar fakat farklı şartlarda karşılaşıyoruz. Olayı ucuz atlatmıştım. Fakat Enstitünüzde unutulmaz bir hafta geçirdiğimi itiraf etmeliyim. Dunayev kısa bir an durakladı. Karşısındaki seneler evvelinden kalma intikam ateşiyle tutuşan biri olabilirdi. O tarihlerde Serbiski Enstitüsü cehennemden farksız bir yerdi gerçekten. Sonra aklına gelenin zayıf bir olasılık olduğunu düşündü hemen. Şanslıymışsınız diye gülümsemeye çalıştı. Genellikle oraya düşenler bir haftada kendilerini kurtaramazlardı. Çok doğru. Albay İngiliz'in buz gibi soğuk ve ifadesiz göz bebeklerine baktı. Şayet doğru söylüyorsa bu en azından 20 sene önce yaşanmış olmalıydı. Enstitüde görev yaptığı yılları anımsadı. Aklından kabaca bir hesap yaptı. Yaklaşık 20 küsür sene geçmişti aradan. Ayrıca orada o kadar çok şüpheliyi sorguya çekmişti ki, bir hafta kalan bir insanı hatırlaması gerçekten olanaksızdı. Ama artık soğuk savaş bitti. O günler çok gerilerde kaldı, diye mırıldandı albay. İngiliz dudaklarını büktü. Albayın dediğini zoraki kabullenir gibi başını salladı. Haklısınız, o devir kapandı. Ama ikisi de soğuk savaşın asla bitmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Olsa olsa sadece yöntemler değişmişti biraz. Hepsi o kadar. Sergei Dunayev merakını belli etmemeye çalışarak sordu. Mr. Higgins, şimdi sadede gelelim. Benimle ne görüşmek istiyorsunuz? Yürüyelim mi? Dedi M16 ajanı nazik bir sesle. Albay sesini çıkarmadan çadırlı köşkün havuzuna uzanan asfalt yolda ilerlemeye başladı. Üstündeki huzursuz ve tedirgin havayı henüz atamamıştı. Adamın İngiliz haber alma teşkilatında ona olduğuna inanıyordu ve ajanın görüşme isteği sıra dışıydı. Artık sağ sol arasında kamplaşmanın ortadan kalktığına inanılsa da bu nadir karşılaşılan bir haldi. Thomas Higgins derin bir nefes aldı. Yüzünün ince ve açık renkli derisi soğuktan kızarmıştı. Hemen konuya girmemi istiyor musunuz? Lütfen. Kısaca özetlemek gerekirse M16 sizin FSB ile müşterek bir operasyona girmek arzusunda. Albay duyduğuna inanamamış gibi hayretle durup adama baktı. Pardon, yanlış mı anladım acaba? Müşterek bir operasyon mu dediniz? Evet albay. Rus gülümsedi. İnanmamış nazarlarda Higgins'ı süzdü. Sonra bakışlarını parkın sağ yanını çevreleyen yüksek duvarları işaret ederek sordu. Genellikle duvarların üstünde her zaman nöbet tutan askerleri görmek mümkün olurdu. Ama bu defa kötü hava şartlarından olsa gerek kimse görünmüyordu. Bu duvarın arkasında ne olduğunu biliyor musunuz? Çok garip. Böyle bir teklif için bula bula Türk istihbaratının arka bahçesini mi seçtiniz? İngiliz kayıtsızca omuz silkti. Burası emniyetli ve tenha bir yer. Kapalı mekanlardan da çok daha iyi. En azından söylediklerimin dinlenme ve banda alınma riski yok. Bu defa albay sırıttı. Üzerinizde alıcı bir cihazın olup olmadığını bilemem. Neden olsun ki? Teklif bizden geliyor. Dilerseniz üstümü arayabilirsiniz. Buna gerek duymuyorum, diye mırıldandı Dunayev. Sonra komik bir şey dinleyecekmiş gibi gülümsemesi yüzüne daha da yayıldı. İtiraf edeyim ki teklifiniz oldukça olağan dışı ve yadırganacak cinsten. Lütfen devam edin. Higgins, albayın alaycı tebessümünü görmezliğe geldi. Koluna taktığı şemsiyesini eline alarak sessizce birkaç adım attı. Sanki anlatacaklarını beyninin süzgecinden son bir kere daha geçirmek ister gibiydi. İstanbul Konsolosluğundaki görevinize başlayalı tam bir yıl oldu, değil mi albay? Evet, hemen hemen bir yıl. Türk istihbaratı peşinizde mi? Dunayev omuz silkti. Zaman zaman rutin kontroller, bilirsiniz işte. Bazen peşime birilerini takıyorlar. Neden sordunuz? Bizim meslekte tüm siyasi kadroların ajan olduğu varsayılır. Hani pek yanlış da sayılmaz, değil mi? Haklısınız. Bir sene araştırma için yeterli süre. Buradaki resmi sıfatınız konsolosluk katipliği. Yanılıyor muyum? Albay sıkılmaya başlamıştı. Artık konuya gelseniz iyi olmaz mı? Diye mırıldandı. Doğru. Ama esas konuya girmeden önce son bir hususu daha öğrenmek istiyorum. Dunayev kaşlarını çatarak İngiliz'e baktı. Öğrenmek istediğiniz nedir? Zaten beni iyice araştırdığınız belli oluyor. Higgins hiç oralı olmadan sordu. Vasily Kirilenko adında birini tanıyor musunuz? Albay birden durdu. Hiç beklemediği bir soruydu bu. Aynı anda kalbi gümbürtüyle atmaya başladı. Bir an zihni geçmişin sisli anılarına kayar gibi oldu. Soruya kesinlikle cevap veremeyeceğini biliyordu. Düşünür gibi yapmaya çalıştı. Sessizliğin uzaması İngiliz'in dikkatini çekecekti. Tanımam mı lazım? Diye sordu nihayet. Higgins, en azından hatırlayacağınızı sanmıştım, dedi. Hatırlamak ister gibi kalın kaşlarını büzdü Rus. İsim yabancı gelmiyor ama çıkaramadım. Kim bu adam? Hatırlamadığınıza şaşırdım. Eski bir KGB ajanı. Hem de çok üst rütbeli, bir general. Bizimle ilk teması yaklaşık 20 yıl önce Doğu Almanya'da olmuştu. Şu ünlü duvar yıkılmadan evvel, Soğuk Savaş'ın en civcivli olduğu yıllarda. Albay bozuntuya vermeden ilginç diye mırıldandı. Yoksa çift taraflı çalışan bir satılmış mıydı? Aynen öyle. Ne yazık ki bu meslekte zaman zaman rastlanan bir durum. Sizin istihbarat tarihinizde de örnekleri var. Bize iltica eden yüksek mevkilerdeki ajanlarınızı unutmamışsınızdır sanırım. İnsanlar vatanlarına pek çok sebeplerle ihanet ederler. Gücenmeler, farklı ideolojiler, terfi edememek, bir amirden nefret, sapık cinsel tercihlerden utanma vesaire sebepler. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ama Vasily Kirilenko gerçek bir profesyoneldi ve bizden sadece para istemişti. Ya! Diye hayretini belirtti albay. Higgins, sanki söylediklerinin etkisini ölçmek ister gibi bir süre bekledi. Sonra kısık sesle devam etti. Doğu Almanya'da onun teması bizzat ben kurmuştum. Öyle mi? Halbuki az evvel bana 20 yıl önce Serbisk Enstitüsü'nde tutuklu olduğunuzu söylemiştiniz. İngiliz hınzırca gülümsedi. O sadece bir haftaydı. Rusya'dan ayrılınca bana Doğu Almanya'da yeni bir görev vermişlerdi. mesleğimin dönüm noktasına teşkil eden bir olay. Albay'ın tedirginliği gittikçe artıyordu. Evet diye fısıldadı. O yılları nasıl unutabiliriz? Soğuk Savaş'ın sonuna yaklaştığımız dönemlerdi. Çok kötü seneler. Tüm haber alma teşkilatlarında çözülmelerin başladığı devre. Mr. Higgins, sorabilir miyim? Şu Vasily Kirilenko size ne önermişti? İngiliz ajan gülümsemeyi keserek soğuk nazarlarla Rus'u süzdü bu defa. Ama duraksamadan albaya cevaplandırdı. Adlar, yerler, zamanlar, askeri hazırlıklar, emirler, atamalar ve silahlar. Tabii en önemlisi de SS-20 hakkında söyleyecekleriydi. Batı dünyası için Sovyetlerin bu hareketi, orta menzilli ve her biri nükleer başlıklı roketlerin konumu o tarihlerde hayati önem taşıyordu. Stratejik değeri çok yüksekti. General Vasily bunların Turingia ormanlarına, sınıra yakın yerlere taşındığını ve buralardan Oslo, Dublin, Palermo yayı içinde kalan her yerin vurulabileceğini anlattı. Dudaklarını kemiren albay, bunun bir bedeli vardı elbette diye mırıldandı. Kuşkusuz. Ne kadar istediğini sorabilir miyim? Bu geçmişte kalan bir konu. Rakam önemli değil artık. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki o tarih için çok fahiş bir talepti. Anlıyorum. Dahası da var. Edindiğimiz istihbarata göre o sıralar terfi edecek ve Moskova'ya dönecekti. Hem de çok önemli bir göreve. Alba bilmiyormuş gibi sordu. Neydi bu görev? Savunma Bakanlığı Planlama Dairesi Başkan Yardımcılığı. Rus ajan daha fazla numara yapmasının anlamsızlığını anlamıştı. Bu denli büyük bir skandalı eski bir KGB elemanı olarak bilmemesi ya da hala hatırlamaması olacak şey değildi. Tabii ya diye homurdandı. Şimdi anımsadım. Tüm General Vasily Kirilenko'dan bahsediyorsunuz siz. Olay büyük çalkantılara yol açmıştı Moskova'da. Aradan çok zaman geçtiği için ismi birden hatırlayamadım. Evet albay, ondan bahsediyorum. Dunayev soğuğa rağmen yanaklarının kızardığını hissetti. Bir ter damlası ense kökünden kuyruk sokumuna kadar kayıyordu. Yıllar sonra İstanbul'da böyle bir belayla karşılaşacağına hiç ihtimal vermemişti. Genzini temizledi. Elinden geldiğince konuya ilgisiz kaldığını gösteren bir ifadeyle sordu. Sonra ne oldu? Gelişmeler şahaneydi. Düşünsenize, Vasily'nin söyledikleri tahakkuk ederse bundan böyle Moskova'nın Frunze sokağı 19 numarada bir adamımızın olması müthiş bir şeydi. Albay yutkundu. Planınız istediğiniz gibi yürüdü mü? İngiliz hafifçe omuzlarını silkti yeniden. Pek sayılmaz. Neden? Çünkü generalin yüklü para talebinden başka istekleri de vardı. Ne mesela? Batı'ya iltica edince Avrupa'da kalmak istemiyordu. Hayatını güvenceye almak istiyordu. Sizin de bildiğiniz gibi KGB kendilerine ihanet eden ajanları asla sağ bırakmaz. Mutlaka nereye iltica ederlerse etsinler, onlara ulaşıp ortadan kaldırırlardı. Rus ananesi. Bu nedenle general Amerika'da Santa Barbara'da mükellef bir de villa istiyordu. O zaman maliyeti bize 10 milyon dolara patlayacaktı. Bugün bile hatırı sayılır bir maliyet. Değermiş diyor Murdan Dalbay. Yoksa kabul etmediniz mi? Onu bir süre oyalamak zorunda kaldım. İsteğini tek başıma kabul edemezdim. Yetkimin çok üstündeydi. Amirlerime danışmak zorundaydım. Sonra ne oldu? Bir akşam general elime bir zarf tutuşturdu. İçinde değerinin ispatına yarayacak bazı bilgiler vardı. Önemliydi de. Verdiği bilgileri araştıracağımızı ve sonra bir karara varacağımızı o da biliyordu. Vasily Potsdam'daki görevinin başına, ben de utanç duvarını geçip Batı Berlin'e dönmek zorundaydık. Ünlü Checkpoint Charlie'de üstüm aranacağı için zarfı daha güvenli bir yoldan Batı'ya geçirmeliydim. Sonra da zarfı ve generalin teklifini Londra'ya iletecektim. İngiliz soluklanınca Dunayev hemen sordu. Mr. Higgins, bir hususu merak ettim. Vasily Kirilenko'nun size bilgi satacağını nasıl anladınız? Bunun artık hiçbir önemi yok ama merak ettiyseniz anlatayım. Vasily 1980 yılında Kızıl Ordu albayı rütbesiyle Londra'da resmi görevde bulunuyordu. İlk olarak o tarihte Belçika Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir resepsiyonda keskin gözlü, uyanık bir siyasi memurumuz tarafından fark edildi. Diplomatik bir davette, kibar, ölçülü ve sıradan konuşmalar sırasında Vasily birden kendi toplumu aleyhine ters bir laf edivermiş. Memurumuz önce hiçbir şey duymamış gibi davranmaya eğilmiş ama sonra durumu bizim teşkilata rapor etmiş. Yani Vasily'yi çift taraflı çalışma ihtimali yüksek biri olarak tanımlamış. 2 ay sonra bizimkiler tarafından Vasily'ye ilk yaklaşım yapılmış. Fakat Vasily işbirliği teklifimize balıklama atlamamış. Tabii bizimkileri reddetmemişti. Bu olumlu bir işaretti. Ne var ki Albay Vasili 2 ay sonra Doğu Almanya'daki Sovyet kuvvetleri grubuna atanmış. İşte o zaman kendisiyle irtibat kurma görevi bana verildi.